Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi dinleyen, bilgimize önem veren, bize değer veren, vakitlerini bize hasreden, ayıran, candan öte can dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyetimiz programında geçen hafta başladığımız eşlerimize önem verme ve önemseme konusuna inşallah bu programda da devam edeceğim. Bu programın ana konusu bayram tadında hayatlar. Alt konusu bu haftaki konusu geçen hafta olduğu gibi eşlerimize önem verme. Dolayısıyla geçen Kurban Bayramı'ndan bu yana sadece 4 günlük Kurban Bayramı, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 365 günün 7 gününde bayram yaşayıp diğer kalan günlerinde sıkıntı yaşamayalım diye bayramın huzurunu, esenliğini, affını, bağışlanmasını, bereketini, hediyeleşmesini, ziyaretleşmesini, sevincinin eşesini hayatımızın diğer günlerine de yaymak adına bayram tadında hayatlar nasıl olur diye bir program serisine başlamıştık sizlerle. Bunun da alt konusu şu anda demek ki eşlerimize önem verdiğimizde, onları önemsediğimizde bir unsuru da buymuş. Eşlerimiz kendilerini önemli hissederlerse evimizde bir bayram havası yaşarmışız. Aziz dostlarım, kısaca onlara ilgi ve dikkat göstermeyi, dikkatimizde kalmalarını, radarı çalıştırıp radardan kaybetmemeyi, hani bazen uçaklar radardan kaybolunca problem olduğunu anlıyor ya kule, aynen öyle. Sık sık takdir ve teşekkür etmeyi, sevgi ve şefkat göstermeyi, onları dinlemeyi, anlamaya çalışmayı geçen hafta anlatmıştım. Beşinci maddede bugün eşinizin görüşüne değer vermenizle başlamak istiyorum. Ya bir insan karşısındaki insanın görüşüne nasıl değer verir? Eğer onu işine bulaştırıyorsa, karışmasına izin veriyorsa, bazı ailelerde görüyorum, gelin hanımefendiler asla kayınvalidelerini, görümcelerini işe dahil etmek istemiyorlar. Tatilleriyle ilgili olabilir, evin dizaynıyla ilgili olabilir, yapacakları bir törenle ilgili olabilir, çocuklarının terbiyesiyle ilgili olabilir. Tabii ki burada İslami hassasiyetler olacak. İslam başımızın tacı. Ama İslami hassasiyet olsa bile dahil etmek istemiyorlar. Hatta kayınvalide, kayınpeder, elti görümce onlar kendi İslami mertebelerinden daha iyi olsalar bile bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla buradaki hassasiyet İslami hassasiyet değil. Bireysel, bencil, egoist, nefsani arzular galebeye çalıyor. Dolayısıyla onları karar süreçlerine dahil edersek ya da önemli kararlar alırken eşimizin fikirlerini alıp bu fikirleri dikkate alırsak, emir komuta değil gönül komutayı kullanırsak, eşlerimiz onlara daha fazla önem verdiğimizi anlayacaklardır. Basit şeylerden bile mutlu olur aziz dostlarım, insanlar. Siz basit ve önemsiz görmeyin ne olursunuz. Sizin için basit gibi görünen bir akşam ziyareti, bir hafta sonu tatili, bir bayram ziyaretleşmesi, evinizde bir kişinin ağırlanması, evinizde bir kişinin yemeğe davet edilmesi, davet ediniz bir yere eşinizin de götürülmesi sizin için çok basit olabilir ama eşinizin gönlünde büyük acılara sebep olabilir. Ne olur ona sorsanız, onun fikrini de alsanız, hani eskilerin tabiriyle kıyamet mi kopar? Bunu yaparken de nezaketi elden bırakmamak gerekir. Yani sorup sorduğuna da pişman etmemek gerekir. Evliliğimizin ilk haftalarındaydı böyle. Eve geldim. Akşamleyin kayınvalide ve kayınpeder evdeler. Şimdi bir göz göze geldik. Daha evvel de kendisiyle konuşmuştum yani. Eve bir misafir geleceği zaman mutlaka bana sorman lazım. Biraz da açıkladığımı düşünüyorum ama gerekçesini belki de tam açıklamadım. Şu anda tam hatırlamıyorum ama konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra tabii ağırladık. Gayet güzel, izzet ikram. Onlar gittikten sonra dedim ya bir tanem niye böyle yaptın? Ne yaptım dedi. Ya işte dedim bana söylemeliydin hani. Bir üzüldü. Ya bir tanem dedi hani annem babamı çağırırken de mi böyle falan. Hayır dedim bak ne kadar güzel ağırladık bir sıkıntı yok. Ama şimdi biz bir ibadet yaptık değil mi? Anne babayı ağırladık burada doğru mu? Evet. Sen dedim beni ortak etmedin bunun sevabına. Nasıl yani dedi hani sen de burada iyi davrandın ama hayır dedim benim kararım değil. Ben sana uydum şu anda. Ama benim kararım olan bir şey değil. Sen beni arayacaktın. Bir tanem akşam annemle babam bize gelebilir mi? Ben de tabii ki evet diyeceğim. Yani hayır mı diyeceğim? Anne baba eve gelecek. Buna hayır demek mümkün mü? Ben de bu sevaba ortak olacaktım. Böyle yüzünde güller açtı derler ya. Bir gülümsedi, bir mutlu oldu. Sonun böyle olacağını düşünmemişti herhalde. Dolayısıyla evimizin bir kuralı oldu. Benim tarafımdan da, onun tarafından da. Ya da bir arkadaş, dost, eş kim gelecekse. Yani eşe sormak onu önemli hissettirir. Aynı zamanda da hani bir ibadete ortak ettirir yani. Karar, şimdi müşteriler bile süreçlere dahil olmak istiyor yani. Küçücük çocuklar hazır çikolata almıyor, gidiyorlar çikolata atölyelerinde. Niye bu kadar arttı sizce? Basit bir tat mı bu, lezzet mi? Hayır. Çocuklar o lezzetin oluşumunda kendileri de sürece dahil olup karar verdiklerini ifade etmek istiyorlar. Kendi kararlarıyla oluşan o ürünü dedelerine, ninelerine, işte akrabalarına, annesine, babasına, arkadaşına, öğretmenine hediye etmek istiyorlar. Bak bunu ben yaptım, bu benim çikolatam. Basit bir şekilde bir çikolatada bile böyle süreçlere dahil olmak geliyorsa, aile gibi önemli bir hayat alanında, yaşam alanında, hele de gönlümüzün yarısı olan ruh ikizimiz, eşimizle bunu konuşmazsak, onunla paylaşmazsak. Dolayısıyla onun görüşlerini saygıyla dinlemeniz, fikirlerine önem verdiğinizi ve bu fikirleri ciddiye aldığınızı ona hissettirmeniz çok önemli. Altıncı madde, ona kendine zaman ayırma fırsatı verebilmeniz. Kendisi için, kişisel bakımına, hobisine, yapacağı herhangi bir meşguliyete, kişisel bir zamana ihtiyaç var. Ya da sosyal bir aktivite yapmak istiyor. Hani bir sohbete, bir toplantıya, bir aktiviteye katılmak istiyor, bir programa katılmak istiyor. Dolayısıyla eşinizin kendi alanını destekleyin. Harvard'da yapılan bir araştırmada boşanma aşamasına gelen, muhabbetleri, sevgileri kaybolmuş eşlerin bile evliliğe neden devam ettiği ile alakalı bir araştırma yapılmış. Boşanmayan çiftlerde aslında sevgi, muhabbet bitmiş. Bu çiftler çoktan boşanması lazımdı. Bu maddeyi bulmuşlar. Eşler sevgi, muhabbet bitse de birbirini karşılıklı olarak kendi alanlarında destekliyorlar. Mesela diyelim ki beyefendi üniversitede ve onun çalışmasıyla alakalı hafta sonu eşinin destek olması gerekiyor. Çocukların sorumluluğunu alması gerekiyor. Adamcağız da bu konuda üniversitedeki çalışmasına rahatlıkla devam edebiliyor. Ama hanımefendi de hafta içinde akşamları biraz geç geliyor işten. Beyefendinin de çocukları bu sürede idare etmesi gerekiyor. Eşine bunu yapmasına imkan tanıyor. Onun o geç çalışmasına ya da diyelim onun bir kursu var, işten sonra o kursa gidiyor. Dil öğrenmekle ilgili, kendi gelişimiyle alakalı. Dolayısıyla eşinin o hobisine, kişisel zamanına, kendini geliştirmesine, sosyal aktivitesine destek olduğu için birbirine katlanıyormuş. Tabii ki katlanmak, tahammül etmek eşle ilgili bir şey asla olmaması lazım. İnsan düşmanına tahammül eder, sabreder, katlanır. Eşle ilgili böyle bir şey olmaz. Ama burada tabii tahammül adına Allah'ımızın bizim için şer görünen şeylerde hayır takdir edebilmiş olma ihtimali düşünerek o hayrın ortaya çıkması için çabalamak, yani pasif bir sabırdan ziyade aktif bir sabır içerisinde olmak da İslam geleneğinde var. O da yok değil. Peki burada kendi alanını destekledik. Yaptığı işi hor vakir görerek hiçbir şey elde edemeyeceğimizi de anlamamız gerekiyor. Yani anneanne ya da babaannelerinizin zamanlarını anlatarak eşinizin gönlünde ferahlık veremezsiniz. İşini kolaylaştıramazsınız, sıkıntısını gideremezsiniz aziz dostlarım. O zamanın doğruları onlardı. Onu bu döneme uyarlayamazsınız. Bu dönemde onları cari kılamazsınız. Öyle hem tarlada çalışacak, hem fındığa gidecek, hem çaya gidecek, hem ormandan, çalılıktan çalı odun toplayıp sırtında taşıyıp getirecek, ocağı yakacak, tandırda ekmeğini, kazanda buğdayını, salçasını kaynatacak, çamaşırını omzuna yükleyip dere kenarında yuyup ağaç dallarında 2-3 günde kurutacak, yağmur yağarsa kokmasın diye bir daha yeniden durulayacak falan. Ondan sonra da eve gelip doğum yapacak, bebeğini, görümcesini kucağına verip tekrar tarlaya çalışmaya gidecek. Böyle bir insan türü şu anda yeryüzünde bulunmuyor. Bunu zihninize kazıyın. O dönem varmış. Bir dönem Allah lütfetmiş bu topraklara, bu coğrafyaya. Ama onun bu döneme bir hayrı yok, bir faydası yok. Dolayısıyla sorumlulukları paylaşmanız gerekiyor. Ev işlerinde ya da çocuk bakımında sorumluluk alarak onun yükünü hafifletmeniz gerekiyor. Resulullah Efendimizin hücre-i saadetini bilirsiniz. Artık görselleri falan da paylaşılıyor sosyal medyada. Az çok zihninizde canlandırabilirsiniz. Hani o küçücük hane-i saadetinde bile ne iş olacak ki yani diye aklımıza gelebilir yani. Öyle şey olur mu? Hani ey Ayşe, ey Hatice, bunu da mı yapamıyorsun yani? Zaten yani 3-5 metrekare yer öyle görmemiş. O da söküğünü dikmiş, evi süpürmüş, ondan sonra ev işlerinde yardım etmesi gereken bir şey varsa, alışverişlerde, dış şeylerde ne yapılması gerekiyorsa yardım etmiş yani. Dolayısıyla bunu sadece lafta kalmasın. Anlatınca Allah Resulü eve yardım ederdi. Biz etmiyoruz ama. Bir de günümüzde kadınların yaşadığı psikolojik travmaları düşünün. Yani sadece şu açıdan baksanız bile mütesettir bir eş olmak. Bunu anlatırken utanıyorum, hicap duyuyorum. Dedelerimiz kemikleri sızlıyordur şu anda. Ya bizim Yunan'dan, Rus'tan, Fransız'dan, İtalyan'dan, Alman'dan, İngiliz'den, Amerika'dan kurtardığımız bu ülke, bir Müslüman toprağı olarak size devrettiğimiz şu cennet vatanda bir Müslüman gibi yaşamak ne zaman hicap duyuracak bir şey oldu diye kemikleri sızlıyordur. Ben de size anlatırken utanıyorum ama böyle de bir pedagojik, sosyolojik, psikolojik bir gerçek var. Yeni nesil, özellikle bizim dönemin çocukları, bizim çocuklarımız mütesettir değiller. Başörtüsünü bir hicap olarak görmüyorlar, bir İslam geleneği olarak görmüyorlar. Bu ağır geliyor onlara. Bir sürü psikoloğa giden insanlar tanıyorum. Ya ben yapamıyorum. Bu bana ağır geliyor. Sizce bu araştırılması gereken bir konu değil mi? O küçük yavrucak kim bilir ne travmalardan geçti. Zorlaya zorlaya içerisinde İslam'ın iyisinin olmadığı okullara gönderdik onları. Üniversitelere gönderdik. Yanlış olduğunu, dine muhalif olduğunu bile bile bir sürü cevapları vermesini, puan karşılığı, test karşılığı, sınav karşılığı, diploma karşılığı telkin ettik. Üniversite mezunu olamazsa sanki cehennemlik olmuşçasına onu tahkir ettik. O yuvalarda maalesef İslami yuvalar olmadığı için o bakışlarla, o tacizlerle, o tahkirlerle, o aşağılanmalarla belli travmalar yaşadılar yani. Bu çok açık bir gerçek. Son dönemin bence en büyük travması Müslüman hanımefendilerde, hani Nurettin Yıldız hocam arada bahseder, biz başörtüsü davasını kazandık ama örtülerin altındaki başları kaybettik diye bir travmatik bir durum var şu anda. Yani onların gözünden bilmiyoruz. O mütesettir haliyle bir toplumun içerisine girmek, bir topluluğun, bir toplu taşıma aracının içerisine girmek, yolda o şekilde bir yürümek. Hani biz araya kaynayabiliyoruz bu Avrupa'yı görünüşümüzle. Bizim açımızdan belki o kadar şey olmuyor. Elhamdülillah Allah Resulü'nün tam böyle sünnet seniyesine uygun hocalarımız, üstadlarımız, büyüklerimiz, onlar o izzetleriyle, o vakur vakarlarıyla hiçbir şekilde Allah muhafaza bir komplekse girmeden şanla, şerefle, izzetle onu taşıyorlardır. Ama bizim gibi taşıyamayan kişiler için söylüyorum, ben bir hoca falan değilim. Hani bu kıyafetle, bir seminerde, bir seyahatte, bir Avrupa'yı görünüşle araya kaynayabiliyoruz ama onlar açısından zor olabilir. Ya sadece kılık kıyafetle ilgili bir zor olabilir. Bu bir de ona eş olmanın yükünü yüklediğinizde, anne olmanın yükünü yüklediğinizde, sadece bu çağda yaşamanın travmatik yükünü yüklediğinizde bizi etkilemiyor olabilir. Gördüğümüz, tabii ki haşa sizi tenzih ederim, tabii ki etkiliyordur ama hanımlar kadar, hanımefendiler kadar etkilemediği çok kesin. Gazze'nin, Suriye'nin, işte şu anda gördüğünüz o katliam ve soykırım hapishanelerindeki görüntüler, hani biz izleyip tekrar yemeye devam edebiliriz. Onlar birkaç gün yemekten kesiliyorlar yani. Bayan fıtratı diye bir şey var. Onların psikolojisi çok daha derin etkileniyor bundan. Dolayısıyla eş olmanın, anne olmanın yükünü önemsediğinizi, onların içinde bulunduğu durumu anladığınızı hissettirmeniz lazım. Hissettirmelisiniz yani. Şöyle de olmaması lazım yani. Ya evet seni anlıyorum. Senin de işin çok zor ya. Bu arada bana da bol köpüklü bir kahve yapsana falan. Böyle de olmaması lazım yani. Anlıyorsak anlamamazlığa vermememiz lazım. Profesör Doktor Ruhi Ersoy ağabeyimin dediği gibi bilgiyi hikmetten hizmete dönüştürmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir gerekliliği bu çağın. Böyle süslü laflarla nakilcilikten, evet fezekir ine fahde zikra, sen öğüt ver muhakkak ki o fayda verir, amenna, ama o bilgiyi hikmet şeyinden, nasıl söyleyeyim, paketinden, albenisi o çok yüksek, o değerli durumundan çıkartıp biraz da hizmete dönüştürmek lazım değil mi? Bir motto, bir cümle bence bu yani. Bilip de bilmemezliğe, anlayıp da anlamamazlığa vermememiz lazım. Vurdum duymaz olmamamız lazım aziz dostlarım yani. Karşımızdaki kişi sonuçta bizim eşimiz. Peki aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya hocam, eşlerin birbirine kendilerini önemli hissettirmesi neden gerekli? Hani bu soru zihninizi kurcalıyor olabilir. Bu konuda da birkaç madde söyleyebilirim mesela. Bir numarada bu duygusal bağınızı güçlendirir. Yani eşinize kendisini önemli hissettirdiğinizde, ona önem verdiğinizde, ona önemli birmiş gibi davrandığınızda bu duygusal bağı güçlendirir yani. Eşler birbirine değer verdiğini hissettiklerinde duygusal bağları güçlenir ve ilişkiler çok daha sağlam olur. Aziz dostlarım, dünya iki cümledir. Biri, karşındaki kişi kim olursa olsun. 8 milyar insan içerisinde iletişimde olduğunuz bir kişi, yolunuzun kesiştiği bir kişi, bir vesileyle, hiç önemli değil. Ya bana kendimi çok özel hissettirdi diyorsa, iki, bana önemli biriymişim gibi davrandı diyorsa, ya Allahu alem cennetliksinizdir yani. Yani bir insana kendini çok özel hissettirmek ne demek? Burada yalan yoktur, hile yoktur, riya yoktur, gıybet yoktur, dedikodu yoktur, küfürleşme yoktur, kavga yoktur, haset yoktur, kin yoktur. Yani bir düşünün, insanlık tarihi boyunca dönem olarak, dönemsel olarak bir kişiye kendini çok özel hissettirdiğimiz vakit ne zamandır? Bebeklik döneminde. Yani bebek öyle bir mutlu olur ki, bir dediği iki edilmez çünkü yani. Onun için biraz da egoizme döner bebekler de bu. Yani ağlayınca hemen böyle besleniyor. Ağlayınca altı temizleniyor. Ağlayınca hemen bir ilgileniliyor falan. Hani sesi ağlamasına gerek yok. Gık dese, sağa sola dönse hemen anne yetişiyor. Değil mi? Kendini acayip özel hisseder yani. Zaten kişilik de böyle inşa edilir yani. İki, bana önemli biriymiş gibi davrandı yani. Bu iki cümleyi söylediğiniz kişi, genç bir kız ise eşiniz olur. Çünkü size aşık olur yani. Aşk böyle başlar. Ticaretse bu, sadık bir müşteriniz olur karşısındaki kişi. Dervişseniz müridiniz olur. Kabadayıysanız sizin için canını verecek bir adamınız olur yani. Fedainiz olur ya. Ya hocam, bu kadar da üstelemeye, zorlatmaya gerek yok diyebilirsiniz. Ben bizimkinin gönlünü çaldım, evlendim zaten. Ya da çaldım, evlendim zaten. Nasılsa artık ifadeniz. Şimdi kendimizi o kadar da zora koşmanın alemi yok diyorsanız, müşteri ilişkilerinde, pazarlamada bir cümle vardır. Müşteri ilişkilerinin görevi asıl satış gerçekleştikten sonra başlar. Satıştan önce görev pazarlamanındır. Onlar pazarlamayı kolaylaştıracak, satışı kolaylaştıracak pazarlama faaliyetleri yaparlar ki hani satış ekibi gittiğinde gerçek olsun, satış kolay olsun, iyi parayla olsun, işte vade daha kısa olsun gibi gibi. Satıştan önceki görev dolayısıyla pazarlamanındır. Marketing dediğimiz. Sales, satış. Dolayısıyla pazarlama görevini yaparsa satış, sales görevini daha iyi yapar. İyi fiyatla satar. Güzel vadeyle satar. Tahsilatı çok iyi yapar. Ama satış ve pazarlama ekibi görevini yaptı, satış gerçekleşti. Bundan sonra müşteriyi bir haline bırakırsanız ikinci, üçüncü satışlar. Siz istediğiniz kadar marketingde reklam yapın, pazarlayın. Satış gerçek olmaz. Çünkü satıcı ya da firma diyeyim, asıl hizmetini satış sonrasında verirse gönle girer. Dolayısıyla asıl satış gerçekleştikten sonra bütün süreçler başlar. Ne diyorlar? Yeni balık tutmaktansa eldeki balığı yaşatmaya bakın. Tabii ki yeni müşteriler kazanmak firmanın devamı için çok önemlidir, firmaların devamı için. Teşbihte hata yok. Evlilikte de asıl öner, vecibe ve sorumluluk evlendikten sonra başlar. Bunu kabul etmektir yani. Asıl hüner buradadır yani. Ya işte nişanlılık döneminde ben sana şunu yapmadım mı, işte şöyle bir düğün yapmadık mı, böyle bir alışveriş yapmadık mı, ne istedin hepsini almadık mı falan. Hayır, bunlar bitti. Evlilik, nikah gerçek oldu. Şimdi görevimiz başladı. Asıl bundan sonra Allah onu bize eş olarak tayin etti. Şimdi artık nişanlına, sözlüne falan değil. Direkt eşine olan bir davranış Allah tarafından puanlanıyor, değerlendiriliyor. İki, bu özgüvenini artırır eşimizin. Eğer bu iki cümleyi eşinize söylettirebiliyorsanız, bana kendimi çok özel hissettirdi dedirtebiliyorsanız, bana önemli biriymişim gibi davrandı dedirtebiliyorsanız, eşlerden biri kendini değerli hissettiğinde bu onun özgüvenini artırır ve hayata özgüvenli kişi daha pozitif bakar. Problemlerin çözümünde, inisiyatif almada, riske girmede, arkayı toplamada, tabiri caizse, hataları affetmekte, tolere etmekte çok daha güçlü olur. Bunu da ya bu iki cümle çok önemliymiş, söyle bakalım hatırım için, bak ölümü gör söylemezsen falan diye zora sokarak söylettirilecek bir şey değildir bu iki cümle. Ya bir kere de hatırım için bir söyle ne olur. Bak şifre varmış, tır varmış, bunda tılsım varmış. Açıl susam açıl diye bir gönül kapısını açacak bir şey yok. O mağara kapısını açabilir açıl susam. Ama gönül kapısı başka türlü açılıyor. Gönül kapısı dışarıdan açılmıyor, dışarıdan komutalarla açılmıyor. İçten olacak. Öyle bir iyi hissettireceksiniz ki içeriden kapı açılacak yani. Dolayısıyla yaptığınız işlerin tamamen gongulden, hatta canı gongulden olması gerekir aziz dostlarım. Eşiniz kendisini değerli gördüğünde, özgüveni de artınca bunu yine sizin iyiliğinize, sizin hayrınıza kullanacak. Daha fazla izzet kazanacak, daha vakur bir hale gelecek, daha fazla letafet kazanacak. Yine hayrı size olacak yani. 3, bu bir saygı ve sevgi çemberi oluşmasına vesile olur. Eşinize önemli biriymiş gibi davrandığınızda, ona kendisini önemli hissettirdiğinizde mutlaka mutlaka size saygı ve sevgi olarak döner. Eşler birbirine bu saygı ve sevgi gösterdiğinde bu durum karşılıklı olarak devam eder ve döngü yaratır. Hürmetler karşılıklıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hürmetler karşılıklıdır. Bir kişi sizi seviyorsa seversiniz. Yani karşıdaki kişinin sizi sevip sevmediği için kendi gönlünüze bakın değil mi? Siz çok seviyorsanız o da çok seviyordur. Yani onun sizinle ilgili düşüncesi sizin onunla ilgili düşüncenizle paraleldir. Size çok kibar davranan, çok saygılı davranan birini kıramazsınız yani. Sizinle çok güzel konuşan birisine küfürlü konuşamazsınız. Size böyle kısık sesle, nezaket ve letafetle konuşan birine avaz avaz böyle bağıra bağıra, hayır öyle bir konuşma yapamazsınız yani. Siz de rot balans ayarını yaparsınız sesinizin ona göre. 4. madde, bu şekilde önemli hissettirmek çatışmaları da azaltır. Çünkü değer görmezse, kendini önemli hissetmezse, ya böyle gelmiş böyle gider, bireyler daha hassas, daha kırılgan olabilir yani. Daha umursamaz, vurdum duymaz olabilir. Ama eşine kendisini önemli hissettiren bir ilişki yanlış anlaşılmaları ve çatışmaları olabildiğince azaltacaktır. Hakkını kendisine verdiğiniz değerden alırsa eşiniz, niye çok değerli hissediyor kendisini? Çünkü ona hak vermişsiniz yani. Hakkını kendisine verdiğiniz değerden alan eşiniz alacaklı hissetmediği için kendisini sizinle de cedelleşmeyecektir yani. Ama zaten onu her konuda yanık bırakmışsanız, her fırsatı bir borç alacak tahsilatıyla alakalı vesile olarak görecektir. Her vesilede böyle bir bohçayı dökecektir. Her vesilede bir mahkeme kurulacaktır. Her vesilede bir eski defterler saçılacaktır. Eski hesaplar açılacaktır. Onun için değer verdiğimizde çok daha az çatışmada ya da daha uzlaşmacı bir kültürde oluyor aileler. Peki, eşler birbirine kendisini önemli hissettirdiğinde bu durum aileyi nasıl etkiler aziz dostlarım? Burada da birkaç madde sizinle paylaşmama izin verin. Her şeyden evvel sağlıklı bir aile ortamı oluşur. Sevgi, saygı ve değer verme üzerine kurulu bir ilişki, özellikle çocuklar dahil herkes için huzurlu bir aile ortamı sağlar. Yani anne karnında bile bugün bilim camiası huzursuz bir ortamdaysa, eşler birbirine bağırıyorsa, gelin hanımefendinin kaygıları, korkuları varsa, belli travmalar yaşıyorsa, korkuları bir şeye dönüşmüş kehanete, gördüğü aileden örneklerle, ya şimdi ben bir kız doğurursam beni boşayacak mı, üstüme kuma getirecek mi, ya da bu değersiz görülüp çocuğum sevilmeyecek mi falan gibi kaygılar üzerine kurulu bir hamilelikte bebeğin de bundan çok etkilendiği bilimsel bir gerçek artık. Dolayısıyla çocukların huzurlu bir ailede yetişmesi için bir kere değer. Tabii ki sadece bu değil aziz dostlarım. Buraya çok dikkat edin. Yani bizim eşimize olan muamelatımız, iyi davranışımız sadece çocuk hatırı için değil ama çocuğun hatırı da var. Aile koçluğunda ben şunu gördüm. Sizi de bu konuda Rabbimin huzurunda uyarmak isterim. Allahu alem. Ben size gördüğümü söylüyorum. Tabii ki Allah bilir. Allah'ın adına kim konuşabilir? Bazı ailelerde boşanma sürecinde şöyle bir tavır gördüm, kabul gördüm. Ya hocam aslında sevgi de bitti, saygı da her şey bitti ama ya çocuklar var, çocukların hatırına bunu çekiyoruz. Haşa, haşa, haşa. Rabbimi tenzih ederim. Allahu alem diyelim, Allah bilir. Allah en iyisini bilir. Ama şöyle düşünüyor olabilir mi acaba Rabbimiz? Ha kulum öyle mi? Benim hatırım yok öyle mi? Çocukların hatırına mı devam ediyorsunuz? Aldım çocukları, hadi buyurun bakalım devam edin. Böyle derse ne yapacağız? Ha çocukların hatırına mı? Şimdi o çocukların hatırını zihninizde yok ettim. Hadi alın bakalım. Buradan yakın. Hocam kamyonun altından bir haberi gelsin diyen anneler gördü bu kardeşiniz aziz dostlarım. Düşünebilir misiniz? Çok sevdiğiniz bir yavrunuzun var mı garantisi? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. Her akşam okumamız gereken ayetlerden bir tanesi hemen Amin Resulü'nün sonrasında gelir. Neden? garantisi var mı? Hidayetin, imanın. Allah'ım tekrar çevirme kalplerimizi ya. Böyle hidayet ettikten sonra tekrar zulmete, küfre, karanlığa çevirme. Hidayetin daim olsun. Bu duayla uyumak, yatmak varken niye kendimiz, demek ki garantisi yok yani. Dolayısıyla aile içerisinde de Allah muhafaza. Hani bugünün o çok sevimli, sevgili çocukları, evet, çocuğun hatırı da sayılması gereken, ailenin devamıyla alakalı değerlendirme süreci içerisinde çok önem vermemiz gereken ana maddelerden bir tanesidir, ama buna bağlarsanız, ya da şöyle söyleyeyim, evliliğin devamını buna bağlayabilirsiniz ama Allah'ın hatırı başta olmalı. Bir tanem, aslında yani belli sıkıntılar yaşadık, ayrılacak bir duruma da geldik ama Allah rızası için buna devam edelim. Allah'ımız Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle buyuruyor. Belki biz bunda bir hayır var, göremiyoruz. Belki bu durum daha hayırlı, olan da hayır var. Bir kere de bir talak olmuştu aslında ama Allah diyor ki tekrar onlar dönmek isterlerse kalplerini Allah çevirir. Yeniden buna bir niyetlenelim. Bak, bu kadar da çocuklarımız da var. Bu kadar yaşanmışlık da var. Ha, bu başka bir şey. Ama haşa, Allah'a yokmuş gibi sayıp sırf çocuğun varlığına bağladığımızda başka imtihanlar gelebilir. Allahu alem. Böyle bir ortamda, yani eşlerin birbirini kendilerine önemli hissettirdiği bir ortamda, çocuklara eşler olumlu bir model sunmuş olurlar. Çünkü eşlerin birbirine gösterdiği sevgi ve saygı çocuklar için bir örnek olur. Çocuklar da bu şekilde sağlıklı bir ilişki kurmayı öğrenir, sağlıklı davranmayı öğrenir. Bu sağlıklı davranışlar çocuğun şahsiyet gelişiminde ona katkı sağlar. Eşler birbirine önem verdikçe çocuklar hem annelerinin hem de babaların önemli birer şahsiyet olduklarını idrakla büyür. İki taraf da birbirine önem veriyor. Dikkat edin burada. Sadece beyefendi hanımefendiye önem vermiyor. Hanımefendi de beyefendiye önem veriyor. Hani bana bunun katsayısının ne olduğunu sormayın. Eşit bence. Yani hocam, erkek mi hanımına kötü davranırsa çocuk daha fazla etkilenir, yoksa hanım mı kocasına daha kötü davrandığında? Bunun doğru bir cevabı yok. Olamaz da zaten. İkisinde de çok kötü etkilenir. Günah yarıştırmayalım. Dolayısıyla ikisinin de çok iyi davranması lazım. Hanımefendi çocuklarına şöyle diyorsa, ya şu deli babanız gibi olmayın, akılsız babanız gibi olmayın, okuyun biraz, adam olun. Bu okuma çocuklara hayır getirmez. Beyefendi de çocuklarına diyorsa, ya şu deli cahil ananız gibi olmayın, okuyun biraz, insan olun diyorsa, bu da çocuklara bir hayır getirmez yani. Bu iki türlü tacizin de okumasının sonucunda canlı okumuşsunuz ailenin. Nasıl bir hayır bekliyorsunuz ki ondan sonra? Çocuklar, eşler birbirine önem verdikleri ortamda şahsiyet gelişimine katkı sağlayarak izzet kazanırlar. Eşiniz odaya girdiğinde ayağa kalkmanız, çocukların da anneleri geldiğinde ayağa kalkmasını sağlar. Küçücük minnacık 1,5-2 yaşında çocukları görüyorsunuz işte aziz dostlarım. Seccadeyi sererseniz seccadeyi sererek namaz kılarlar. Sermezseniz sermeden kılarlar. Oturuyorsanız oturarak kılarlar. Erkekler yoksa çocuğun büyüdüğü ortamda ellerini göğüslerine getirerek tekbir alırlar iftah tekbirinde. Hanımlar kılmıyorsa onların bulunduğu ortamda ellerini kulaklarına götürerek erkek gibi tekbir alırlar. Evde aerobik jimnastik yapılıyorsa onu yaparlar. Puta tapılıyorsa puta taparlar. Ne yapıyorsanız onu yaparlar yani. Çocuklar sizin adımlarınızı takip ederler. Ya hocam, o kadar İslami okullara gönderdik, bu kadar hoca tuttuk, şu kadar anlattık, bu kadar, hiç bunlarla olacak bir şey değil. Yani daha ağırını söyleyeyim. Çocuğunuzun hafız olması, onun şahsiyetli ve karakterli, yani ilmiyle amil bir şekilde Kur'an'ın zihninde, beyninde var olan Kur'an'ın davranışa dönüştürmesini getirmez. Getirse iyi olur. Getirmelidir de, ama getirmeye de bilir. Yani sırf bunu hıfza bağlarsanız, Allah muhafaza, Kur'an'da bizzat Allah söylüyor. Kemeselil himaru yahmil esfara. O bilerek bildiklerini inkar eden, bildiklerini uygulamayan Yahudi alimleri için onların misali kitap yüklü eşekler gibidir, merkepler gibidir diye buyuruyor Rabbimiz. Evet, taşırız onu ama bize bir faydası olmaz yani. Dolayısıyla tabiri caizse, kelimem için özür diliyorum, siz onu sallamıyorsanız çocuk da sallamayacaktır annesini. Çocukların nezdinde de anne yok hükmündedir. Ama çocuğunuz geldiğinde Allah Resulü öyle kalkıyor ayağa. Fatıma validemiz geldiğinde biz kimiz ki niye kalkmayalım? İnsana verilen değerle alakalı. Ya Yahudi bir putperest bir cenazesi, o geçerken ayağa kalkıyor da, o da insan değil mi diye mukabele ediyor Allah Resulü. İnsan bir kere, her şeyden evvel. Sonra mahşere gittiğinde Allah cennet, cehennem, o Allah'ın hesabı, bizim hesabımız, biz kul olarak. Ha bu o musallaya gelen herkesin de cenazesi kılınacak, namazı kılınacak diye bir şey de yok. O da ayrı bir şey. O konumuzun dışında bir şey. Ama onu değerli kılmakla alakalı, ona değer vermekle alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, bir başka madde, eğer biz eşlerimize önemli biriymiş gibi davranırsak, ona önemli olduğunu hissettirirsek, bu eşimizle aramızdaki işbirliğini güçlendirir. Nasıl işbirliği? Yani kendini değerli hisseden bireyler aile içinde çok daha fazla sorumlu kalırlar. Değerli hisseden kişiler çok daha gönüllü işbirliği yaparlar. Değerli hisseden kişiler çok daha inisiyatif kullanırlar, durumdan vazife çıkartırlar. Siz yokken de sizin haklarınızı korurlar. Bir de insan psikolojisidir yani. İnsanlar değer verdikleri kişilerle iş yaparlar. İş yapmak isterler, iş birliğinde olurlar. Yani ortak olacaksınız. Düşünün, bir yere gittiniz, şirkete girdiniz. Bir vardır böyle uluslararası ticarette gördüğüm. Diyelim Afrika'dan, Moritanya'dan bir kardeşimiz gelecek. Senegal'den, Nijerya'dan, Güney Afrika'dan, Mısır'dan, Kongo'dan, neredense artık. Sudan'dan, Somali'den, Etiyopya'dan. Siz Afrika'dan size ortak iş yapmak üzere gelecek kişiye saygı duyup, onun milliyetine, ülkesine, geleneğine, örfüne, mesela onların bayrağını bir göndere çekerseniz, o bayrakla onları karşılarsanız, içeride o kültüre ait bir şey, bir tablo olur, bir halı olur, bir duvarda herhangi bir, masanızda öyle bir hediyelik eşya olur. Hele de onun dilinden birkaç kelime öğrenmişseniz, Kral Charles, İngiltere Kralı ya, koskoca İngiltere Kralı, Katar Emiri'ni nasıl karşıladı gördünüz değil mi Buckingham Sarayı'nda, Londra'da? Bütün İngiliz aristokrasisi, bütün dükler, bütün kraliyet ailesinin üyeleri oradaydı yani. Seferberlik ilan etti adam. Neden? Yani diyorlar, kraliyet ailesinin mülkleri içerisinde üçte biri Katar'ındır diyorlar yatırım olarak. Şirketler, İngiltere şirketleri, bankaları, ticaret şeyleri, borsaları. Bu kadar ülkene finansal açıdan destek olan birine ne oldu? Kral Charles akşam Buckingham Sarayı'nda Katar Emiri Tamim'in onuruna verdiği yemekte Arapça konuşmaya başladı. Arapça olarak başladı konuşmasına. Ne olur? Bak, ona değer veriyorsun yani. Ama düşünün, ortak olacaksınız. Geldi dünyanın herhangi bir ülke, illa Afrika olması şart değil. Ne kapıda karşılıyorsunuz? Ha, düşünün şimdi, bir de şeyle görüşmüşsünüz, özel izinler almışsınız, içeriye aprona kadar girmişsiniz, o kişi geldiğinde, o iş adamı, uçağın kapısında karşılıyorsunuz. Hatta söylemişsiniz pilotla anlaşmalı, izin alarak, ya böyle böyle ülkemizde yatırım yapmaya gelen çok değerli bir arkadaşımız var, şimdi alkışlıyoruz onu, Türkiye sevgisi, vatanımıza olan ilgisi dolayısıyla. Şimdi o adam uçaktan nasıl iner? Bak, bunu ticari bir kaygıyla yapıyoruz. Aziz dostlarım, aynı şey. İnsan psikolojisi böyle bir şey. İnsan kendini önemli hissettiğinde, ona önemliymiş gibi davranırsanız, kendisini önemli hissettirirseniz, değerli hissettirirseniz, değerli bir insan olur. Psikolojinin ana kuralıdır yani. Bir insan olduğu gibi davranırsanız olduğu gibi kalır. Olması gerektiği gibi davranırsanız olması gerektiği gibi olur. Sizi çok seven, size çok dar veren, çok daha fazla finansal parayı ortaya koyarak sizinle ortak olmasını isteyen kişiye, istediğiniz kişiye, onu yapmasıyla alakalı davranışlar yapacaksınız. Yani çok özel bir şeyidir, anekdotudur. Üstadımızın, Kamil İrek ağabeyden dinlemiştim bunu. Ya Suriye'ye böyle yardımlar yapılırken böyle bir ara Türk ekmekleri falan veriliyormuş böyle fırınlardan. Kuzum demiş, hani niye bu ekmek onların alıştığı bir ekmek değil yani. Onların Arap ekmekleri var yani. Hani ne büyük bir letafet ve nezaket yani, yapılan iyilikte bile, ya sen açsın al bunu ye, onun kültüründe alışmadığı bir şey, tabii ki açlıktan yiyecek yani. Bu incelikle düşünmek çok üst düzey bir imanı, zekayı, letafeti ve kibarlığı gerektiriyor, nezaketi gerektiriyor, elhamdülillah asaleti gerektiriyor. Bizim de öyle olmamız lazım. Şimdi ticareti bırakalım, eşimiz bu ya, bu da bir ticaret, ne cennet ticareti yani. Eşimiz bizim ruh ikizimiz, aile ortağımız, aileyi bir kurum olarak görürsek, ki öyle, burada da ortaklaşa çocuk yetiştirmekle alakalı, birbirimizin gönlünü hoş tutmakla alakalı, evde huzuru tesis etmekle alakalı bir ortaklık kurmuşuz. Öbür ortaklık biraz finansal getiri yapıyor bize. Bu ortaklık cennet veriyor sonunda. Eşimiz bizden razıysa, biz eşimizden razıysak, çocuklar bizden razıysa, düşünün yani. Sizin en hayırlınız eşine en hayırlı davranandır diyor. Bitti yani. En hayırlı olmakla alakalı bir sır var yani. Şimdi $1 milyar bir yarışma olsa, ya eşine en iyi davranana $1 milyar ödül diye Türkiye herhalde farklı bir ülkeye döner diye düşünüyorum yani. Hiç öyle sokakta bağıran, çağıran, telefonda birbirini haşlayan insanlar kalmaz diye düşünüyorum. E Allah sürekli bizimle beraber. Her an onun gözleri önündeyiz. İnallah mâne, Allah bizimle beraber. Allah yokmuş gibi yaşamamamız lazım. Başta kendime söylüyorum aziz dostlarım, sizleri tenzih ederim. Dolayısıyla bir de bu duygusal istikrarı da sağlar son olarak. Yani eşler arasındaki bu güven, sevgi, muhabbet, meveddet, rahmet, şefkat, aile içerisinde duygusal dengeyi de güçlendirir. Neden? Duyguya yatırım yaptınız çünkü. Duyguyu onardınız. Önem verdiğiniz bir kişiyle uzun dönem sorunlu kalamazsınız. Çok önem veriyorsanız biriyle küsemezsiniz yani. Düşünün, şöyle bir kural olsa, şirkette bundan sonra insan kaynakları müdürü maaşları bankaya yatırıyordu. Bundan sonra herkes gidecek, el sıkışacak, tokalaşacak, konuşacak, 2 dakika bir çayını içecek, maaşını ondan alacak. Sizce böyle bir şirkette insan kaynakları müdürüyle küs bir eleman kalır mı? Ben onunla küsüm gitmem. Ya arkadaş, küsten maaşını alamayacaksın. Bu da kesin kural olsa sizce şirketlerde küs bir insan kalır mı? Nedir bu eyvallahsızlık? Onun için hani bu bir sorun yaşadığımızda eğer ona önemli olduğunu hissettiriyorsak bu duygusal istikrar içerisinde bir problemi daha hızlı çözmemizi sağlar. Hemen özür dilememizi sağlar, bir hatamız varsa onu telafi etmemizi sağlar, alttan almamızı sağlar, değil mi? Aziz dostlarım, sonuç olarak eşlerin birbirine kendini önemli hissettirmesi hem bireysel mutluluk hem de sağlıklı bir aile hayatı için olmazsa olmaz elzem bir gerekliliktir. Sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulu bir ilişki hem eşlerin hem de çocukların hem de ailenin diğer üyelerinin 600'e yakın aile üyelerimiz vardır yani bir geniş ailede. Tepeden tırnağa hepsinin 7'den 77'ye huzurlu mutlu bir hayat sürmesini sağlar. Komşular da bundan nasiplenir, toplum da bundan nasiplenir. Sosyal hayat biraz daha dengeye, güzelliğe erişir. Dolayısıyla burada özellikle erkeklerin eşlerine olan ilgisi, şefkati, merhameti, desteği aile bağlarının güçlenmesinde çok ama çok önemli bir etkendir. Dinimiz İslam'ın bu konudaki tavsiyelerini inşallah gelecek hafta anlatacağım. Yani önem vermeye İslami bakış açısı diyelim. İslam'ın çerçevesinden ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında İslam nasıl görüyor bunu? İnşallah gelecek haftada bu önem vermenin İslamcasını, tabii buraya kadar anlattığımız da İslamcasıydı. İslam'a muhalif bir şey anlatmamaya gayret ederiz ama sürçülisan edersek affola. Zaten uyarırsınız. Sizlere güvenim sonsuz. Destekleriniz için minnettarım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.